Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programımıza hoş geldiniz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleriyle diken üstünde beklenen bir gecenin ardından İran, ABD ve İsrail'in 15 günlük ateşkesi kabul ettiklerini açıklamasının ardından geçici de olsa dünya derin bir nefes aldı denebilir. Orta Doğu son 40 günün en kritik eşiğini geride bırakırken savaşın sıcak cephesinden diplomasi masasına doğru dikkat çekici bir geçiş yaşanıyor. Donald Trump yönetimindeki ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve kısa sürede İran, ABD ve İsrail arasında çok katmanlı bir çatışmaya dönüşen kriz 40. gününde geçici de olsa bir ateşkesle yeni bir evreye girdi. Tarafların 15 günlük ateşkes üzerinde uzlaşması sadece sahadaki askeri dengelerin değil, aynı zamanda küresel güç ilişkilerinin de yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi dünya enerji güvenliğinin kalbinde yer alan bir geçiş noktasının yeniden açılması, bu ateşkesi bölgesel bir gelişmenin ötesine taşıyarak küresel, ekonomik ve jeopolitik bir kırılma anına dönüştürüyor. Dikkat çeken bir diğer unsur ise sürecin diplomatik merkezi olarak İslamabad'ın öne çıkması. Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülecek görüşmeler sadece bir ateşkesi kalıcı barışa dönüştürme potansiyeli taşımıyor. Aynı zamanda yeni bir diplomatik eksinin doğup doğmadığı sorusunu da beraberinde getiriyor. Ancak bu ateşkes kesin bir barıştan ziyade tarafların yeniden pozisyon aldığı kırılgan bir nefes alma aralığı olarak da okunuyor. Sahada zafer söylemleri yükselirken masada henüz çözülmemiş başlıklar, nükleer program gibi bölgesel nüfus mücadelesi ve karşılıklı güven sorunu gibi yerli yerinde duran pek çok sorun var. Peki bu 15 günlük süreç gerçekten kalıcı bir anlaşmanın habercisi mi yoksa daha büyük bir çatışmanın öncesindeki taktiksel bir duraklama mı? Orta Doğu'nun geleceğini belirleyecek bu kritik dönemeçte savaşın değil diplomasinin belirleyici olup olmayacağını birlikte analiz etmeye çalışacağız. Ateşkesin arkasındaki dinamiklere bakarak başlamak istiyoruz programımıza sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında ilan edilen 2 haftalık ateşkes ilk bakışta tansiyonu düşüren bir gelişme gibi görünse de gerçekte çok katmanlı, karmaşık bir sürecin habercisi gibi duruyor. 6 haftayı aşan çatışmaların ardından gelen bu mola tarafların barışa yaklaştığını mı gösteriyor yoksa daha büyük bir hesaplaşmanın öncesinde alınmış taktiksel bir nefes mi? Şimdiden bunu öngörmek bir hayli zor sevgili dinleyenler. Ateşkesin arka planına bakıldığında ilk dikkat çeken unsur Pakistan'ın arabuluculuğu. Başbakan Şehbaz Şerif'in devreye girmesi ve özellikle askeri kanallar üzerinden yürütülen temaslar bu sürecin yalnızca diplomatik değil aynı zamanda stratejik bir koordinasyonla şekillendiğini ortaya koyuyor. Bu durum bölgesel aktörlerin artık krizin sadece izleyicisi değil yön vericisi olmaya başladığını da gösteriyor. Trump cephesinden gelen açıklamalar her zamanki gibi oldukça iddialıydı. Trump'ın açıklamaları aslında birbiriyle bir hayli çelişiyor. Ateşkes ilan edilir edilmez Amerikan ordusunun zaferini ve tüm hedeflerini başardığını söylerken sonraki açıklamalarında barış, ekonomik fayda ve bol para konularına odaklandığı Trump. Trump ilerleyen saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu anlaşmanın dünya barışı için büyük bir gün olduğunu ve İran'ın bunu istediğini paylaştı. Ekonomik konulara odaklanmayı sürdüren ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kolaylaştırmaya yardım edeceğini ve bol para kazanacaklarını söyledi Donald Trump. Hatta savaşın başlangıcından beri en iyimser açıklamalarından birini yaparak bu tıpkı ABD'de gördüğümüz gibi Orta Doğu'nun altın çağı olabilir ifadelerini kullandı. Tahran'da ateşkes anlaşmasını tarihi bir zafer olarak ilan ederken daha temkinli bir stratejik ifadeler kullandı Tahran yönetimi. Tahran'ın sunduğu 10 maddelik plan sadece ateşkesi değil, savaş sonrası düzeni de şekillendirmeyi hedeflediği gözlemleniyor. Özellikle yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğaz üzerindeki kontrolün sürmesi ve uranyum zenginleştirme hakkının kabul edilmesi gibi talepler İran'ın masaya güçlü bir pazarlık pozisyonuyla oturmaya çalıştığını gösteriyor. İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nin açıkladığı şartlar oldukça kapsamlı sevgili dinleyenler. Savaşın tamamen sona ermesi, direniş eksenine yönelik tüm saldırıların durdurulması, yaptırımların kaldırılması ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi gibi oldukça iddialı taleplerde bulunuyor İran yönetimi. Elbette Washington'ın bu talepleri bütünüyle kabul ettiği söylemek zor. Ancak tarafların bu şartları müzakere zemini olarak benimsemiş olması bile başlı başına dikkat çekici bulunuyor. Ateşkes ne zaman yürürlüğe girecek peki? Bu soru en karmaşık ve belirsiz sorulardan biri olarak ön plana çıkıyor. Washington ve Tahran'ın resmi açıklamaları ateşkesin zamanını net şekilde belirtmiyor. Sadece ateşkes anlaşması deniliyor. Bu zaman açısından şartlı bir ifade olarak da sunuluyor. Trump, İran'a saldırı bombardımanı 2 hafta boyunca askıya almayı kabul etti. Ancak bunu İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen güvenli ve anında açmasına bağladı. Beyaz Saray yetkilisi de Axios'a yaptığı açıklamada ateşkes Hürmüz Boğazı açıldığında yürürlüğe girer diyerek bu zamanlamayı da netleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ise güvenli geçişin sağlanması için saldırıların durmasını şart koştu. 10 maddelik anlaşma metninde neler var ve üzerinde anlaşma sağlandı mı? İran medyası detaylarını aktardığı taslakta yer alan maddelere şöyle bir bakalım. ABD'nin saldırmayacağına dair teminat istiyor İran. İran yine Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sürdüreceğini söylüyor. Nükleer faaliyetlerini de yine bu kapsamda sürdüreceğini ifade ediyor. Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması yine taslak metinde yer alan maddeler arasında yer alıyor. BM kararlarının sona erdirilmesi, Uluslararası Atom Enerji Kurumu yönetiminin kararlarının sona erdirilecek olması gibi de maddeler taslakta yer alıyor sevgili dinleyenler. New York Times'a göre bu taslak Trump'ın mutlak zafer iddiasından oldukça uzak. Taslak İran'ın tüm uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ve gelecekte saldırı yapılmayacağına dair garanti verilmesini içeriyor. Ayrıca İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik askeri operasyonların durdurulmasını da öngörüyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretli mi olacak peki? En belirsiz konulardan biri de Hürmüz Boğazı'nın açılması ve yeni mekanizmanın ne olacağı. Trump, Boğaz'ın tamamen açılacağını ve ABD'nin geçişi kolaylaştıracağını söylerken, İranlı kaynaklar yeni koordinasyon ve ücret sistemi olacağını belirtiyor. Teslim Ajansı'na göre İran ve Umman 2 haftalık ateşkes boyunca geçiş ücretlerini planlıyorlar. Ancak Bahreyn bunu tamamen reddediyor. Umman Ulaştırma Bakanı ülkesinin deniz taşımacılığıyla ilgili tüm anlaşmaları imza attığını ve geçiş ücreti uygulanmayacağını söylüyor. Arap ülkeleri ve Lübnan neden hala bombardımana maruz kalıyor peki şayet ateşkes yürürlüğe girdiyse? Arabulucu Pakistan anlaşmanın Lübnan'ı kapsadığını söylese de İsrail bunu reddederek operasyonlara devam ediyor. Aynı zamanda İran resmi olarak kabul etmese de Körfez ülkelerini füzelerle hedef almayı sürdürüyor. Velhasıl diplomatik dil ile sahadaki pratik arasındaki uçurum bombardımanın durmasını engelliyor sevgili dinleyenler. İsrail'in tutumu da ateşkesin kırılgan doğasını gözler önüne seriyor. Lübnan cephesinin anlaşma dışında tutulduğuna dair açıklamalarda bulunuyor Tel Aviv. Sahadaki çok katmanlı çatışma dinamiklerinin henüz kontrol altına alınmadığını gösteriyor tüm bu tablo. Bu da ateşkesin aslında tam anlamıyla bir barış değil, sınırlı bir duraklama olduğunu ortaya koyuyor. Bu arada Tel Aviv yönetiminin süreçten dışlanmış görüntüsü İsrail siyasi arenasında sorgulanıyor sevgili dinleyenler. İsrail medyasında dile getiren temel soru şu: ABD bölgedeki en yakın müttefikini neden bu kadar kritik bir süreçte devre dışı bıraktı? Bu noktada işgal devletinin medyasından Haaretz gazetesinin manşeti oldukça manidar. Diyor ki Haaretz, İsrail ateşkese saygı gösterecek ancak İran ile ortaya çıkan anlaşmadan endişeli. Yedioth Ahronot gazetesinin önde gelen siyasi ve askeri analisti Ron Ben Yishai'nin makalesinin başlığı da ateşkesin İsrail tarafından nasıl okunduğunu göstermesi açısından dikkat çekici. Yedioth Ahronot'un manşeti şöyle: Trump zaman kazandı ve İsrail bedel ödüyor. Sahadaki askeri gerçeklik ile diplomatik söylem arasındaki çizginin hala oldukça ince olduğunu söylemek gerekiyor velhasıl. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın operasyonları durdurma talimatı aldığı yönündeki bilgiler fiili bir ateşkesin başladığını düşündürüyor. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın de belki bu noktada Hürmüz'de güvenli geçiş 2 hafta içerisinde sağlanacak açıklaması da bu süreci destekliyor nitelikte. Ancak gelinen noktada şu tespiti yapmak mümkün sevgili dinleyenler: bu ateşkes bir son değil gibi gözüküyor. Aksine daha büyük bir pazarlığın başlangıcı olduğu izlenimi veriyor. Washington askeri üstünlüğünü diplomatik kazanca dönüştürmeye çalışırken Tahran ise sahadaki direncini siyasi meşruiyete tahvil etme peşinde. İsrail ise bu yeni denklemde kendi konumunun zayıflamasından endişe ediyor. Önümüzdeki 2 hafta sadece bir ateşkes süreci değil, aynı zamanda yeni Orta Doğu düzeninin taslak süresi olabilir velhasıl. Krizden kim ne kazandı sorusuna odaklanırsak neler söylenebilir peki? Ateşkes kararı ile birlikte hem ABD hem de Tahran yönetimi kendi zafer hikayesini yaza dursun, ortaya çıkan tablo herkesin kendi krizini fırsata çevirdiği gibi bir denge oyununu ortaya koyuyor aslında. Trump kendi kamuoyuna askeri hedeflere ulaşıldığı vurgusuyla masaya eli güçlenmiş bir şekilde oturacağı tezini pazarlamaya çalışıyor. Gerginliğin düşmesiyle piyasaların sakinleşmesi ABD iç politikasında Trump yönetimine nefes alma fırsatı tanıdığını da söylemek mümkün. Trump açısından bu savaşın aslında 2 temel boyutu vardı. Dışarıda Amerikan gücünü yeniden tesis etmek, içeride ise güçlü lider imajını tahkim etmek. İlk aşamada bu hedeflerin kısmen karşılandığı söylenebilir sevgili dinleyenler. İran'ın askeri altyapısına verilen zarar, Washington'ın caydırıcılığını kısa vadede yeniden görünür kıldı. Ancak askeri başarı siyasi sonuca tahvil edilemedi. İran rejimi çökmediği gibi müzakere masasında da Amerikan şartlarını kabul etmiş değil. Üstelik savaşın uzaması enerji fiyatları üzerinden Amerikan ekonomisini baskılamaya devam ediyor. Bu da Trump'ın en hassas olduğu iç politika zeminini aşındırma potansiyelini fazlasıyla taşıyor. Bu savaşın belki de en dikkat çekici unsuru İran'ın sergilediği direnç oldu. Yoğun bombardımana, lider kadrosuna yönelik suikastlere ve ekonomik baskıya rağmen sistem çökmüş değil. Bu durum klasik askeri mantığın ötesinde bir gerçeğe işaret ediyor. Modern savaşlarda devlet kapasitesi sadece fiziksel altyapıyla ölçülmüyor. Siyasi bütünlük, İdeolojik motivasyon ve kriz yönetimi becerisi en az askeri güç kadar belirleyici hale geldiğini bu savaş bir kez daha göstermiş oldu. İşgal devletinin başbakanı Netanyahu için bu savaş yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda siyasi kariyerinin en kritik hamlesi olarak görülüp değerlendiriliyordu. İran'ı varoluşsal tehdit olarak tanımlayan Netanyahu, bu tehdidi ortadan kaldırmadan zafer ilan etmesi İsrail medyası tarafından bile açık bir çelişki olarak yorumlanıyor. Evet, İsrail ciddi askeri başarılar elde etti. İran içinde derin operasyonlar yapıldı, kritik isimler hedef alındı ve önemli tesisler vuruldu. Ancak bu başarıların hiçbiri İran'ın stratejik kapasitesini ortadan kaldıracak ölçekte olmadığını vurguluyor İsrail medyasına yapılan, İsrail medyasına dile getiren değerlendirmelerde. Dahası savaşın genişlemesi İsrail'in güvenlik mimarisini daha karmaşık hale getirdi. Hizbullah cephesinin yeniden aktifleşmesi Tel Aviv'in hesaplarını zorlaştırdığı görülüyor. Netanyahu'nun kısa sürede sonuç almayı hedeflediği savaş giderek çok cepheli ve uzun soluklu bir mücadeleye dönüşmüş gözüküyor sevgili dinleyenler. Velhasıl bugün gelinen noktada ne Washington ne de Tel Aviv savaşın başındaki iddialı hedeflerine ulaşabilmiş değil. İran ağır bir yıkım yaşamış olsa da teslim olmuş değil sevgili dinleyenler. Ortadoğu'nun bu son büyük çatışması bize bir kez daha şunu hatırlatıyor. Modern savaşlarda kesin zaferler nadirdir, belirsizlik ise kalıcıdır. Gördüğümüz tablo da buna işaret ediyor sevgili dinleyenler. Trump ve Netanyahu askeri olarak güçlü bir performans sergilemiş olabilir. Ancak stratejik düzlemde bu savaş onların lehine kesin bir sonuç üretmiş değil. Dolayısıyla bugün için en doğru hüküm şu olabilir. Bu savaşın kazananı yok. Sadece bir sonraki roundu bekleyen taraflar var. Ve belki de asıl soru artık şu. Bir sonraki round daha mı kısa sürecek yoksa daha mı yıkıcı olacak? Ateşkes kararının İsrail medyasında ve siyasi arenasında nasıl karşılandığına bakmak istiyoruz sevgili dinleyenler. İsrail'de üst düzey siyasi yetkililerin İsrail'in resmi yayın kuruluşuna yaptığı açıklamalar ateşkes kararının İsrail'de şaşkınlıkla karşılandığını gösteriyor. Anlaşmanın detayları konusunda Tel Aviv'in sonradan bilgilendirildiği bilgisini paylaşıyor İsrail medyası. Sağdaki tabloda bu belirsizliği nitekim teyit ediyor. İsrail basına konuşan bir başka yetkiliye göre siyasi otorite henüz orduya İran'a yönelik saldırıların durdurulması yönünde açık bir talimat vermiş değil. Yani diplomasi masasında ateşkes konuşulurken sahada savaş refleksinin tamamen sona erdiğini söylemek pek mümkün değil. İsrail medyasında giderek öne çıkan bir çerçeve var. İran'a yönelik operasyonların durdurulması doğrudan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması şartına bağlanıyor. Bu durum askeri kararların artık yalnızca güvenlik parametreleriyle değil, küresel enerji ve ticaret dengeleriyle de iç içe geçtiğini gösteriyor. İsrail'deki belirsizlik, karar alma süreçlerindeki dağınıklık ve ateşkesin şartlara bağlı kırılgan yapısı bu sürecin bir barışın başlangıcı mı yoksa sadece kısa bir taktiksel duraklama mı olduğu sorusunu daha da keskinleştiriyor. İsrail medyasından Maarif 41 günlük çatışmanın ardından İran'ın hem diplomatik hem de stratejik alanda önemli kazanımlar elde ettiği tespitinde bulunuyor. Askeri analist Avi Ashkenazi, Maarif gazetesindeki analizinde Benjamin Netanyahu ve Donald Trump yönetimlerinin İran'a dair öngörülerinin sahada ciddi şekilde sarsıldığını iddia ediyor. Ashkenazi'nin yazısının başlığı da oldukça çarpıcı sevgili dinleyenler. Aslanın kükreyişinden kedinin miyavlayışına, Netanyahu ve Trump'ın İran hakkındaki algısı nasıl çöktü? Evet, bu yazıdan, bu çarpıcı başlıklı yazıdan bazı bölümleri aktaralım. Gelinen noktada tablo netleşiyor. İsrail ve ABD bu stratejik satrançta ağır bir yenilgiyle karşı karşıya. Bu mağlubiyetin bedeli sadece bugün Lübnan'da veya sahada nakit olarak ödenmeyecek. Asıl fatura önümüzdeki yıllarda bölgenin değişen çehresiyle karşımıza çıkacak. İran, Körfez'deki nüfuzunu sarsılmaz bir bölgesel güç olarak tescilledi. Taktiksel bir ustalık sergileyen Tahran, Washington ve Tel Aviv'i kendi şartlarına dayattığı bir anlaşma zeminine çekmeyi başardı. En dikkat çekici olan ise bu diplomatik zaferin Türkiye ve Pakistan'ın arabuluculuğuyla küresel sisteme kabul ettirilmesi olmasıdır, diyor Ashkenazi. Ashkenazi'nin analizinden aktarmaya devam edelim. Başlangıçta Batı merkezli beklenti Ayetullah Ali Hameneyi'nin hedef alınmasıyla rejimin çökeceği yönündeydi. Ancak sahadaki gerçeklik bunun tam tersini ispatladı. İran rejimi sadece hayatta kalmakla kalmadı. Yönetimi devralan yeni ve daha genç bir kadroyla tahkim edildi. Buradaki asıl riskli tablo ise şu. Bayrağı devralan bu yeni nesil eskilere kıyasla çok daha radikal ve tavizsiz bir ideolojik çizgiye sahip. Maarif yazarı İran'ın balistik füze kapasitesi ve nükleer dosya konusunda da savaş öncesi hedeflere ulaşılamadığını söylüyor. Anlaşma metni İran'ın elindeki 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesini sağlamadı. Aksine mevcut stokların gelecekte seyretilmesi ve sivil projelerin tartışılması gibi ucu açık maddelerle İran'a zaman kazandırdı. Bölgenin en büyük çekincesi olan füze programı konusunda İran masadan hiçbir taahhütte bulunmadan kalkmayı başardı. Bu durum Tahran'ın askeri caydırıcılığının dokunulmazlığını koruduğunu gösteriyor, diyor Ashkenazi. Marif yazarı Hürmüz Boğazı'na ilişkin kaygısını ise şöyle ifade ediyor. İran, Hürmüz Boğaz üzerindeki fiili kontrolünü bir diplomasi manivelasına dönüştürdü. Boğaz'ın kontrolü sayesinde olayların gidişatını belirleyen esas aktör konumuna yükselen Tahran, geçişlerden ücret talep etme noktasına kadar varabilecek bir egemenlik alanı kurdu. Bu, enerji koridorlarının anahtarının resmen İran'a teslim edilmesi anlamına geliyor. Ashkenazi'nin analizine göre Lübnan cephesinde de İsrail için tablo bir stratejik yenilgiden ibaret. Ateşkes sağlansa da anlaşma metni İsrail'in temel hedefi olan Hizbullah'ın silahsızlandırılması veya Güney Lübnan'ın askerden arındırılması maddelerini içermiyor. İran ile Hizbullah arasındaki bağın koparılmamış olması örgütün yakın gelecekte Şubat 2026 öncesinde çok daha güçlü bir askeri kapasiteye sahalara döneceğini kanıtlıyor, diyor. Marif yazarı 41 günlük savaşın İsrail açısından bilançosunu ise şöyle çıkartıyor. İsrail ve ABD'nin müdahil olduğu 41 günlük süreç İsrail için hem ekonomik hem de sosyal bir travmaya dönüştü. Havaalanlarının kapandığı, hayatın durma noktasına geldiği felç bir dönem yaşandı. İran, Yemen ve Lübnan'dan fırlatılan binlerce füze hava savunma sistemlerini test ederken 5000'den fazla bina hasar gördü veya yerle bir oldu. Onlarca can kaybı ve yüzlerce yaralıya ek olarak İsrail ekonomisi yarı kapalı durumun getirdiği milyarlarca dolarlık bir fatura ile karşı karşıya kaldı. Sonuç olarak İsrail bu savaştan hedeflerine ulaşamamış, aksine rakiplerini daha da konsolide etmiş olarak çıkmıştır. Savaşın bu aşamasının İsrail lehine bittiğini söylemek mevcut veriler ışığında oldukça şüphelidir, diyor. Maarif gazetesi yazarı Avi Ashkenazi, aslanın kükreyişinden kedinin miyavlayışına Netanyahu ve Trump'ın İran hakkındaki algısı nasıl çöktü başlıklı analizinde. Yine İsrail medyasından Haaretz yazarı Gideon Levy'nin analizine bakalım biraz da. Haaretz yazarı Gideon Levy'ye göre İran savaşı yalnızca bölgesel dengeleri değil, aynı zamanda uzun yıllardır koşulsuz destek temelinde yürüyen ABD-İsrail ilişkilerini de tarihsel bir kırılma noktasına sürüklüyor. Levy, savaşın başarısızlık ihtimali arttıkça Washington ile Tel Aviv arasında bir suçlama savaşının kaçınılmaz hale geleceğini söylüyor. Analizine göre ABD-İsrail ilişkilerinin temel sorunu yıllar içinde sağlıksız bir yapıya dönüşmüş durumda. İsrail, ABD desteği sayesinde uluslararası baskılardan büyük ölçüde muaf kaldı. Washington eleştirse bile askeri ve siyasi desteği kesmedi. İki ülke arasındaki güç dengesi zamanla belirsizleşti. Levy'ye göre özellikle Netanyahu döneminde bu ilişki kontrolsüz bir boyuta ulaştı. İsrail'in ABD başkanlarını açıkça meydan okumasına rağmen ciddi bir bedel ödememesi bu dengesizliğin en açık göstergesi olarak sunuluyor. Yine Levy, İran'a karşı yürütülen savaşın bu ilişkide bir dönüm noktası olabileceğini vurguluyor. Savaşın başarısızlığı belirginsizleştikçe ABD'nin çıkış yolu bulamayan bir krize sürüklendiği algısı güçlendikçe Washington'ın sorumluluğu İsrail'e yük etme ihtimali artıyor, diyor Levy. Bu durumda ilk hamlenin Donald Trump'dan gelebileceği ve bunun küresel ölçekte bir domino etkisine neden olacağını ifade ediyor Levy. Levy'nin en çarpıcı uyarısı sevgili dinleyenler ABD desteğinin zayıflaması halinde İsrail'in karşılayabileceği tabloya dair. O tabloyu da şöyle tasvir ediyor Levy. Uluslararası alanda izole bir devlet haline gelme riski. ABD'nin askeri yardımı ve diplomatik korunmasının kaybı. Birleşmiş Milletler'de veto desteğinin ortadan kalkması. Bu senaryoda İsrail'in bölgesel bir Kuzey Kore benzeri yalnızlığa sürüklenebileceği ileri sürülüyor Levy'nin analizinde. Yine Haaretz gazetesi Levy'ye göre bu kriz aynı zamanda bir fırsat da olabilir. ABD ile koşulsuz bağın kopması İsrail'in şu tercihle karşı karşıya bırakabilir. Ya işgal savaş ve mevcut politikaları gözden geçiren yeni bir yönelim ya da uluslararası sistemden koparak derin bir izolasyon. Yazara göre İsrail'in kendi kendine bu dönüşümü gerçekleştirmesi beklenmiyor. Dış baskı olmadan böyle bir değişim ihtimalini zayıf görüyor Levy. Bu analiz, sevgili dinleyenler, ABD-İsrail ilişkilerinin artık otomatik ve sorgulanamaz bir ittifak olmaktan çıktığını ortaya koyuyor. İran savaşı yalnızca askeri bir mücadele değil, aynı zamanda şu sorunun da testi haline gelmiş durumda. Bir süper güce koşulsuz bağlılık uzun vadede güvenlik mi sağlıyor, yoksa stratejik kırılganlık mı üretiyor? Levy'ye göre bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemde İsrail'in geleceğini belirleyebilir. Bir başka Haris yazarı Yair Voldes, İsrail kamuoyunda savaşın uzamasıyla birlikte dikkat çekici bir kırılmanın yaşandığını, savaş yorgunu halkın Netanyahu yönetimine yönelik verdiği desteğin azalmaya başladığını söylüyor. Yair Voltes'in saha gözlemlerine dayanarak şunları aktarıyor sevgili dinleyenler. Hem sağ hem de sol kesimlerde savaşın hedeflerine yönelik güvensizlik artarken, buna paralel olarak eleştiri dile getirmenin bedeline dair ciddi bir korku yayılıyor. Analizde öne çıkan en çarpıcı unsur İsrail toplumunda oluşan otosansür iklimi. Kudüs'te yaşayan dindar ve sağ eğilimli bir aktivist olan Eyal Gurur'un sözleri bu durumu özetliyor. Savaş hakkında konuşmanın bile riskli görüldüğü bir atmosfer oluşmuş durumda. Eleştirel her görüş ihanet ya da devleti zayıflatmak ile ilişkilendiriliyor. Bu baskı yalnızca sol kesimlere değil, iktidar bloğuna yakın isimlere de yöneliyor. Bu tablo, savaş dönemlerinde sık görülen milli birlik söyleminin ötesinde kamusal tartışma alanının daraldığına işaret ediyor, diyor yazar. Farklı toplumsal kesimlerden gelen görüşler ortak bir noktada birleşiyor. Netanyahu hükümetine duyulan güven ciddi bir biçimde aşınmış durumda. Savaşın hedefleri net değil deniliyor. Sivil hazırlıklar yetersiz görülüyor. Karar alma sürecinin dar bir ekip tarafından yürütüldüğüne dikkat çekiliyor. Tel Aviv'deki protesto hareketinin önde gelen isimlerinden Michael Giloba Ater'e göre İsrail bir başarısızlıktan diğerine sürükleniyor ve bu savaş sıfır güven ortamında başlamış durumda. Analizde dikkat çeken bir diğer başlık ise sevgili dinleyenler, savaşın iç politika ile ilişkisi. Bazı protestoculara göre hükümet savaş sayesinde hesap verme baskısından kaçıyor. 7 Ekim sonrası sorumluluk tartışmaları erteleniyor. Sürekli yeni cepheler açılarak kriz döngüsü uzatılıyor. Bu yaklaşım savaşın yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda siyasi bir zaman kazanma mekanizması olarak görüldüğünü ortaya koyuyor, diyor analiz. İsrail Demokrasi Enstitüsü verileri de bu analizde paylaşılmış sevgili dinler. Bu savaşa güçlü destek %74 oranındaymış. Bir ay sonra ise bu %50'lere düşmüş. Açık karşıtlık %7'den %15'e yükselmiş. Yani savaşa karşıtlık %7'den %15.5'e yükselmiş. Bu değişim savaşın günlük hayata etkisi arttıkça ideolojik desteklerin zayıfladığını gösteriyor ifadesini kullanıyor analiz. Yine analize göre İsrail'de henüz kitlesel bir kopuş yaşanmasa da 3 önemli eğilim belirginleşiyor. Apolitik kesimlerin siyasallaşması, sokak protestolarının artması, genç kuşakta daha radikal savaş karşıtlığı. Özellikle Tel Aviv'de Habiba Meydanı protestoları bu dönüşümün sembolü haline gelmiş durumda deniliyor. Haris'te yayınlanan bu analiz, İsrail'de savaşın yalnızca askeri değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal bir sınav haline geldiğini gösteriyor sevgili dinleyenler. Giderek artan güvensizlik, ifade özgürlüğüne dair kaygılar ve düşen kamuoyu desteği İsrail'in kanlı yönetiminin karşı karşıya olduğu en kritik sorunun artık cephe hattından ziyade iç cephede olduğunu ortaya koyuyor. İsrail'de asıl soru artık şu, savaş ne zaman bitecek değil, toplum bu süreci ne kadar daha kaldırabilecek sorusuna indirgenmiş durumda. Programımızı toparlayacak olursak sevgili dinleyenler, taraflar bir ateşkese varmış olsa da birçok belirsizlik söz konusu. Hem ABD hem İran tarafı kendi zaferini ilan etse de anlaşmanın detayları hala belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler ve sahadaki uygulamalar netleşmiştir. Cuma günü Pakistan'da başlayacak görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor. Velhasıl ABD, İran ateşkes anlaşması kalıcı bir ateşkese evrilecek mi, yoksa 2 haftalık bir nefeslenme süresi mi olacak? Evet, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.